أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hazreti Ali Efendimiz'e ait rivayetler sırada Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve Ali Efendimiz'in bize rivayet ettiği, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu sözler, gördüğü davranışlar, katıldığı olaylarla ilgili bilgileri değerlendireceğiz inşallah. Onlarla birlikte olacağız. Çünkü sahabe-i kiramın bize getirdiği Peygamber aleyhissalatü vesselama dair bilgiler dindir. Ve biz dinimizi öğrenmeye gayret ediyoruz inşallah. Hazreti Ali ile ilgili ilk bilgi onun hac hatırası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaptığı hacdan bize bilgiler aktarıyor ilk olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yaptı. Biliyorsunuz haccın en önemli farzlarından birisi vakfe. Allah rızası için bir duruş gerçekleştiriyoruz o meydanda. Hazreti Adem ile Havva'nın gelip tövbe ettikleri dünyada ilk yer, buluştukları ve Rablerine tövbe ettikleri ilk yer, biz Müslümanların da Rabbimize durup tövbe ettiğimiz bir mahşer provası gibi gerçekleştirdiğimiz olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arafat'ta vakfe yaptı. Biz de dini ondan öğrendik. Ve ben vakfemi burada yaptım. Ama Arafat'ın her yeri vakfe yeridir buyurdu. Yani Arafat'taki tepe, orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakfe yaptı. Ama Arafat bölgesi tamamen bu ova vakfe yeridir buyurdu. Oradan ayrılırken bineğinin arkasına Üsame bin Zeyd'i bindirdi. Zeyd Peygamber aleyhissalatü vesselamın en sevdiği arkadaşlarından birisi ve biliyorsunuz evlatlığı idi. Rabbimiz bunu yasaklayıncaya kadar. Üsame de onun oğlu. Aynen kendi torunları Hasan ve Hüseyin gibi çok sevdiği Üsame, onu da bineğinin arkasına bindirdi. Devesi yavaş yavaş yol alırken insanlar sağından solundan hızlıca gidiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bakarken, "Ey insanlar sakin olun, ey insanlar sakin olun" diye sesleniyordu. Arafat'tan güneş battıktan sonra ayrıldı. Müzdelife'ye geldiğinde akşam ile yatsı namazlarını cem ederek, yani birleştirerek kıldırdı. Sonra orada sabaha kadar kaldı. Müzdelife'de Kuzah denilen yere gelip vakfesini yaptı ve "Ben vakfemi burada yapıyorum ama Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapılabilir" buyurdu. Sonra yola düşüp Muhassir Vadisi'ne geldi. Oraya vardığında vadiyi aşana kadar hızlandı. Vadiyi aşınca da normal yürüyüşüne döndürdü devesini. Orada bineğinin arkasına Fadl'ı aldı. Amcası Abbas'ın oğlu Fadl. Bu şekilde gelip şeytana taşladı. Sonra kurban kesim yerine geldi. Ve "Ben burada kurbanı kesiyorum ama Mina'nın her yerinde kurban kesimi yapılabilir" buyurdu. Sonra yanına Hasem kabilesinden genç bir kadın geldi. Kadın, "Babam çok yaşlandı. Hac mevsimi geldi ancak bu farzı yerine getirebilecek gücü yok. Ben onun yerine bu farzı yerine getirebilir miyim?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, babanın yerine hac edebilirsin" buyurdu. O sırada bineğin arkasına bulunan ve kadına bakmakta olan Fadl bin Abbas'ın yüzünü başka tarafa çevirdi. Ardından bir adam geldi ve "Şeytanı taşladım. Veda tavafını da yapıp normal giysilerimi giydim. Ancak tıraş olmadım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir sakıncası olmaz. Tıraşını şimdi ol" buyurdu. Başka bir adam geldi ve "Şeytanı taşladım. Tıraşımı olup normal giysilerimi giydim ama kurbanı kesmedim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir sakıncası olmaz. Kurbanı şimdi kes" cevabını verdi. Hazreti Ali bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın haccından böyle bir kesit aktardı. Bunların her biri apayrı birer konu. Üzerinde durabileceğimiz, söz söyleyebileceğimiz konular. Ama biz okumaya devam edeceğiz. Sadece hadis-i şerifin temel olarak ne kastettiğini anlamaya gayret ediyoruz. Değilse içeriğinde pek çok cümleler söz konusu. Burada genç Abbas'ın oğlu Fadl'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin arkasında olmasına rağmen ve hac ortamında olmasına rağmen genç bir hanıma, ki o da bir hac için orada bulunuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormaya gelmiş. Tabi bayanların biliyorsunuz hac mevsiminde ihramlıyken yüzleri açık. Fadıl da ona bakıyor. Yani burada bir insanlığı fark ediyoruz. İnsanların elbette yanlışa düşme durumlarının hep olduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bunu eliyle engellediğini, Fadl'ın yüzünü çevirdiğini görüyoruz. Bu da, bu din bize hayatla ilgili emirler veriyor ve hayatın içinde emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmasına rağmen hataya düşme ihtimalimizin olduğunu anlıyoruz böylece. Ve bunu abartmadan engellememiz, bunu böyle insanları dışlayarak değil, işte onların yaptıklarını güzelleştirerek gidermeye gayret etmemiz gerektiğini anlıyoruz Efendimizin tavrından. Yani hata yapana ne yapalım, işte delikanlıdır, kadına da bakar. Böyle demeyeceğiz. Evet, erkekler ve kadınlar arasında böyle bir fıtrat var. İnsanlar birbirine karşı bu noktada Allah-u Teala ilgili yarattı. Fakat Rabbimiz kitabında yine de erkeklere söyle, mümin erkeklere, kadınlara bakmasınlar, harama bakmasınlar. Mümin hanımlara söyle, harama bakmasınlar. İki tarafı da Rabbimiz uyardı. Şimdi buna rağmen bir tarafta fıtri temayüller, şehevi arzular var. Ama bir yanda da Rabbimizin koyduğu çizgiler var. Bu çizgilere uyarak nefsimizin isteklerini yerine getirmek durumundayız. Ama dostlarımızdan, kardeşlerimizden birisi ya da hatta kendimiz bir yanlışa düşme durumunda olduğumuzda elimizle, dilimizle ve olmadı gönlümüzle, yani buna buğz ederek bu durumu engellemeye çalışıyoruz. Efendimizin bu tavrını da burada tekrar ifade etmek istedim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 565. rivayet. Hazreti Ali'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta birine dua edeceği zaman şöyle dua ederdi: İnsanların Rabbi, onun sıkıntısını gider ve ona şifa ver. Şifa veren sensin. Gerçek şifa senin vereceğin ve hastalığı söküp atan bir şifadır. Yani iz bırakmayan şifa ile ona şifa ver Allah'ım diye dua ediyoruz. Ezhibil be'se rabben nas. Eşfi ente şafi. La şifa la yugadiru sekama. İnsanların Rabbi, onun sıkıntısını gider ve ona şifa ver. Şifa veren sensin. Gerçek şifa senin vereceğin ve hastalığı söküp atan şifadır. Rabbim bütün hasta kardeşlerimize da şifalar ihsan etsin. Ve bize de bu duayı hem kendimize hem de diğer Müslümanlara yapma imkanı ihsan etsin Rabbimiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz bilgi bu. Hazreti Ali bize bunu aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 568. rivayet, yine Hazreti Ali'den. Resulullah Efendimiz, rüyasına yalan karıştıran kimse kıyamet gününde bir arpa tanesine düğüm atmakla sorumlu tutulacaktır. Arpaya düğüm atılır mı? Atılmaz. Dolayısıyla burada ona verilecek olan azabın şekli bize sanki ifade ediliyor. Rüyasına yalan karıştıran ya da görmediği rüyayı görmüş gibi anlatan, böyle rüyalar uyduran kimselerle alakalı bir durum bu. Rabbimizin rüyalar bize verdiği bir müjdedir. Kimileri şeytanın evhamı, vesvesesi, korkutmasıdır. Kimisi de kendi nefsimizden kaynaklanan sıkıntılar, kederlerdir. Ama ne olursa olsun bunlar yorumlanma ihtimali olduğu için yalan karıştırılmadan ya aktarılır hayırlı rüya ise, yok rüyalarımızda bir şer, bir korku varsa zaten eûzu çekeriz, solumuza tükürürüz. Bu tükürük de pupupu anlamında. Ve Allah'a sığınırız. Olmadı kalkar. Hala içimizde bir tedirginlik varsa abdest alır, iki rekat namaz kılarız Allah için. Şeytanın baskısından, şerrinden Allah'a sığınırız. Rüyalarla hayatı yönlendirme çabası boştur. Çünkü Allah-u Teala kitabımızı indirmiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim rehberimiz, önderimizdir. Şeriatın sınırları, dinin yasaları bellidir. Bunlarla beraberken insan bir takım hayırlı olduğunu zannettiği rüyalar gördüğünde, eğer bunu hayırla yorumlayabilecek salih insanlar varsa etrafımızda belki söyleriz onlara. Değilse de kıymetli olan şeyler öyle herkesin önüne atılmaz, herkesle paylaşılmaz, konuşulmaz. Allah'tan bu rüyanın hayrını ister, yolumuza devam ederiz. Fakat görmediği rüyayı anlatan kişi işte arpa tanesine düğüm atmakla sorumlu tutulacak diyor Ali Efendimizin rivayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 571. hadis-i şerif. Hazreti Ali'nin şöyle dediği rivayet edildi. Ben ve Fatıma seher vakti uyurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapının yanında durdu. Ve namaz kılmayacak mısınız diye sordu. Kızı ve damadının yanına geliyor, evlerine geliyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ve onlara diyor ki namaz kılmayacak mısınız? Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, canlarımız Allah'ın elindedir. O bizi canlandırmak istedi mi canlandırır. Yani uyandırır, karşılığını verdi. Böyle verdim diyor. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz herhalde pek de o anda uyanmak istemediğini sanki biz öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde ona tam itiraz değil ama böyle bir cümle kuruyor. Canlarımız Allah'ın elindedir. O bizi canlandırmak istedi mi, uyandırmak istedi mi, uyandırır karşını verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, ayrılıp gitti. Onun giderken elini baldırına vurarak insan ise tartışması her şeyden çok olandır ayetini okuduğunu işittim diyor. Yani insanın işi gücü, Kehf suresi 54. ayet-i kerime, insanın işi tartışmadır, cedel. Sürekli böyle bir cedeli. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. İnsan tartışmacıdır. Burada bazen Müslümanlarla konuşurken bu konularda ufak tefek itirazlar oluyor. Onu da izah etmeye çalışayım dilim döndüğünce anlayabildiğim kadarıyla. Kehf suresi biliyorsunuz Mekke'de geldi. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ayeti özellikle belki kafir dünyaya ait bir durum. Yani onlar Hakk'a karşı batılla tartışmaya girdiler. Zaten belki Kehf suresi de biliyorsunuz bu tartışmanın ortaya konduğu bir suredir. Bir tarafta Ashab-ı Kehf, bir tarafta onu yok etmek isteyenler. Bir tarafta malıyla mülküyle kudurmuş olan bahçe kıssasındaki adam. Diğer tarafta işte ona Hakk'ı hatırlatmaya çalışan salih kişi, salih bahçe sahibi. Bir tarafta Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselamdaki bilgi. Diğer tarafta dünyevi insanların kendi akıllarıyla bulmaya kalktıkları bilgiler. Bir tarafta Zülkarneyn aleyhisselam ve onun sahip olduğu güç kuvvet salih liderlik. Öte tarafta ona karşı zalimler, firavunlar ve onların yöntemleri. Sanki bu sure bunun anlatımıdır diyebiliriz. Bu ayet-i kerime böylesi konuları ifade ettiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetin aynı zamanda müminlere dönük bir noktasını da bize böyle açıklamış oluyor. Yani Hazreti Ali için kullanıyor bu ayet-i kerimeyi. Yani bu ayet kafirleri işte anlatmaktadır. Onların dünyasıdır, evet. Onları anlatmaktadır. Fakat ayetin bize yönelik de bir tarzı, tavrı olacaktır. Resulullah'ın dilinde ve sahabenin ifadelerinde ve bu ve benzeri tefsirleri, yorumları görüyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 591. rivayet şöyle. Ali Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ahzab yani Hendek Savaşı sırasında onlar bizi nasıl orta namazdan yani ikindi namazından alıkoydularsa Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun buyurdu. Onlar bizi nasıl orta namazdan ikindi namazından alıkoydularsa Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun buyurdu. Bu rivayeti şunun için okumaya özellikle arzu ettim. Öncelikle orta namazla ilgili alimlerimizin Müslümanların pek çok tespiti var ve bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerine de dayanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala namaza, özellikle orta namaza dikkat edin demişti, onun korunmasına Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi orta namaz insanın en çok belki kaçırdığı namazdır. Ya sabah namazıdır, ya öğledir, ya ikindidir, ama akşamdır, ama yatsıdır, hepsi olabilir. Ya da bizi dengeleyen, ortalayan, hayatımıza Müslümanca bir denge getiren tüm namazlar bu anlama gelebilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ahzab, yani Hendek Savaşı sırasında biliyorsunuz kuşatmanın uzaması sebebiyle pek çok kez namazları birleştirerek kılma durumları oldu Efendimizin. Ve burada da dedi ki onlar bizi nasıl orta namazdan, yani ikindi namazdan alıkoydularsa. İkindi namazı özellikle parantez içerisinde ifade edilmiş. Demek ki tercüme eden kardeşimizin eklemesi. Ama olay bununla alakalı. İkindi namazını kılamadılar. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzgün. Ve onlara bu şekilde beddua ediyor. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. Böyle bir savaşa girerek, Hakk'a karşı böyle bir savaşa girerek bunu yaptıkları için. Bir de şunu söyleyelim Allah'ın izniyle. Müslümanlar hayatları böyle rutin olarak akıp giderken namazlarını gevşekleştirenler, namazlarına karşı ilgisiz olanlar da bu hadis-i şerifle uyarılmalılar. Yani hiçbir nedenleri, sebepleri yokken namazlarını gevşeten insanlar ne yapacaklar? Namazı alıkoyma durumundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzgün, kılamadığı için, kıldırılmadığı için, imkan bulamadığı için üzgün ve böyle öfkeleniyor. O zaman bizler inşallah bütün namazlarımıza böyle dikkat kesilmek zorundayız. Onu kılmamak, onu kaçırmak bizim için aslında cenneti kaçırmak anlamına gelsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 591. rivayeti okumuştuk. İnşallah 600 rivayet. Onu okuyayım sizlere. Ali Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyr'i ve Mikdad'ı göndererek gidin. Hah bahçesine vardığınızda kendisinde bir mektup bulunan ve deve ile yolculuk yapan bir kadın göreceksiniz. O mektubu alıp bana getirin buyurdu. Mekke'nin fethinden önce gerçekleşen bir olay. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam haber verdi. Bir kadın bir mektup taşıyor Mekke'ye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mektupta hareket haline geçeceği, Mekke'ye doğru askerlerini, ordularını sevk edeceği belki belirtiliyor. Bu mektubun Mekke'ye ulaşmaması lazım. Bundandır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Efendimiz'i, Zübeyr'i ve Mikdad'ı gönderiyor. Falan mevkide bir kadın var. Bu kadını yakalayın ve mektubu ondan alın. Biz yola çıktık ve o bahçeye ulaştık. Bir de baktık ki deveyle yolculuk eden bir kadın var orada. Ona mektubu çıkar dediğimizde kadın bende mektup yok dedi. Ona ya mektubu çıkarırsın ya da elbiselerini çıkarırız dediğimizde mektubu saç örgülerinin arasından çıkardı. Kadın önce reddediyor, inkar ediyor. Ama bu Müslümanlar Ali Efendimiz Zübeyr ve Mikdad, Allah hepsinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylemediğini, doğru söylediğini bilirler. Kendisine haber verenin Allah olduğunun farkındalar. Dediler ki mektup sende. Biz bunu biliyoruz. Mektubu ya çıkarırsın ya da biz senin elbiselerini soyarız. Yani o dönemin müşrik dünyasında elbiselerini çıkartma bir tehdit. Şimdi insanlar bu tehdidi kendileri gerçekleştiriyorlar zaten. Tehdide falan gerek yok. Herkes elbisesini çıkarıyor. Ama demek ki öyle bir onur durumu var. Kadın mektubu saç örgülerinin arasından çıkardı. Mektubu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdik. Bir de baktık ki mektup Hatib bin Ebi Belta, ki biliyorsunuz sahabe-i kiramın büyüklerinden, önde gelenlerinden, Allah'ın izniyle ilk günlerden itibaren İslam'a destek olmuş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almış birisi. Fakat bir zaaf onun tarafından Mekke müşriklerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bazı haberlerini vermek için yazılmış. Aslında mektupta öyle kötü cümleler de yok. Resulullah'ı Müslümanları kötüleyen hiçbir cümle yok. Bilakis hani peygamber gelecek, canınızı okuyacak gibi ifadeler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hatip bu da nedir diye sorunca, Hatip, ey Allah'ın Resulü, hakkımda hüküm vermek için acele etme. Ben Kureyş'e sığıntı olarak gelip yerleşen biriyim. Yani özde Kureyşli değilim. Seninle beraber olan muhacirlerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları vardır. Ben Kureyş'in nesebinden olmadığım için benim yakınlarımı korusunlar diye onlara iyilikte bulunmak istedim. Bu işi kafir olduğum veya dinden döndüğüm ya da İslam'dan sonra küfre razı olduğum için yapmadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz size doğruyu söyledi buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz, ey Allah'ın Resulü, beni bırak da şu münafığın boynunu vurayım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kişi Bedir'de bulunmuştur. Nereden bilirsin? Belki de Allah Bedir'de bulunanların haline vakıf olup dilediğinizi yapın. Ben sizi affettim buyurmuştur. Hazreti Ali bizzat kendisine katıldığı bir hatırayı bize böylece nakletti. Bununla ilgili bilgiler Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izniyle var. Oraya bakalım nasip olursa. Ben hadis-i şerifleri okumaya devam edeyim. 603. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ali Efendimiz şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızına talip olmak istedim. Kendi kendime mehir olarak vereceğim bir şey yok. Bu iş nasıl olacak dedim. Sonra akrabalık bağını ve iyiliğini düşünerek kendisinden kızını istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Yanında bir şey var mı? Yani mehir olarak vereceğim bir şey var mı? Ben hayır deyince sana filan gün vermiş olduğum hutami zırh nerede? Ben dedim yanımda. O halde onu ver buyurdu. Ben de onu kendisine verdim. Böylece Hazreti Fatıma böyle bir zırhın mehir olarak verilmesi karşılığında Hazreti Ali ile evlendiler. Böyle kolay bir düğün, kolay bir mehir, kolay bir çeyiz ve ama örnek bir aile. Şimdi zor mehirler, zor düğünler, zor ekonomik ve sosyal baskı altında kalmış olan ortamlar, ardından da geçinmek de zor, geçinmek de zor bir hayat başlıyor. Karı koca arasında da geçim zorlaşıyor. Ekonomik anlamda da geçinmek gittikçe zorlaşıyor. Çünkü yaptıkları düğünün borcu belki yıllarca sürüyor. İnsanlar bunun baskısı altında mutluluklarını bile yaşayamıyorlar. Hayatı bize zehir eden kapitalist bir döngü var. Maddeci bir dünya var. Bunu gelenek adına, bunu modernlik adına değişik böyle putlar inşa ediliyor. Ve bunların gölgesinde en fıtri ihtiyacımız, en çok karşılanması gereken isteğimiz, arzumuz öteleniyor. Bu dünyada belki erkek ve kadınların tek tad almaları gereken nokta birbirleridir. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana sevdirilen şey diye dünyadan güzel kokuyu, kadını ve namazı zikretmişti. Şimdi insanlara bu zorlaştırılmış. Hayat stresle, sıkıntıyla, kederle, çabayla doldurulmuş. Yaşlar uzuyor, yalnızlıklar çoğalıyor, mutluluklar azalıyor. Evlendiği halde insanlar birbirlerini göremiyorlar. Allah bize merhamet etsin. Rabbim bizim için hayırlı olanı kolaylaştırsın. Rabbim razı olacağı dini yaşama noktasında bizlere güç, kuvvet, irade ihsan etsin inşallah. Böylece içinde yaşadığımız hayatın getirdiği problemleri, azabı inşallah değiştireceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Kalpler Allah'ın elinde. Kalpler değişecek, imanla yeniden şekillenecek. İkna olduğumuz, iman ettiğimiz dünya maddeci, kapitalist dünya olmaktan çıkacak. İnşallah Rabbimizin bize indirdiği şu hayatı seviyoruz, ona bağlanıyoruz. Onun getirdiği bilgiler, onun gönderdiği vahiy ile yeniden iman ederek bizim için şu anda zor gibi olan kolay hale gelecek. Kolayca işlenen günahlar ise Allah korusun uzak olacak, upuzak olacak. Onlara düşmek, ateşe düşmek anlamına gelecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 604 rivayet Ali Efendimiz aktarıyor. Fatıma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Peygamberimizden hizmetçi istemek için yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çünkü Hazreti Fatıma bütün işi kendisi görüyor. Yani makineler falan yok biliyorsunuz. Hamuru da, unu da kendisi, yani buğdayı kendisi un yapıyor. Unu kendisi ekmek yapıyor. Bütün iş onda ve bu belki saatler sürüyor. Öte yandan diğer çoluk çömlek de var, kocası da var. Bütün hayat onun sırtında evindeki. Vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmetçi istemek için. Yani şöyle düşünmeyelim. 200-300 metrekare koca bir ev. Bu evde bütün makineler var ama yine de bir de hizmetkarlar falan var. Böyle bir istek değil. Şımarık bir first lady anlamında. Babası Medine'nin sultanı ve o da babasından, işte liderden, lider kızı olmaktan kaynaklanan şımarık bir talepte bulunuyor. Böyle anlamayacağız. Ya aslında Medine'de belki herkesin var olan bir durumu var. Evlerinde köleler var, cariyeler var, hizmet eden diğer insanlar, kimisi Müslüman, kimisi gayrimüslim, kimseler var. O günün dünyasında durum bu şekilde ve Hazreti Fatıma herkes için normal olan bir talebi babasına aktarmak için gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana bundan daha hayırlısını bildireyim mi? 33 defa Subhanallah, 33 defa Allahu Ekber, 33 defa da Elhamdülillah de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan birinin 34 defa olduğunu söyledi diyor ravilerden birisi de. Allahu alem, 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Başka rivayetlerden öğrendiğim kadarıyla bunu yatağa girdiklerinde yapacaklar bu sayıyı. Normalde biliyorsunuz namazların ardından 33, 33, 33 olarak bir bilgi var bizde. Ama yine gece yatağa girildiğinde 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber denilmesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'ya böyle tavsiye etti. Yani hizmetçi istemek için gidene Resulullah Efendimiz böyle bir bilgi verdi. Kızının da damadının da yani en yakınlarının da kendisi gibi yaşaması gerektiğini sanki onlara söylemiş oldu. Toplumun en aşağıdaki yaşayanı gibi yaşıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin özendiği bir hayatı değil, insanların özenmeyeceği bir hayatı yaşıyor. Özenecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o risaleti, o getirdiği mesajlar, o salih hayatı, salih amelleri, ortaya koyduğu ahlak, insanlar onlara özendi. Değilse arabası, evi barkı, üzerindeki fiyakalı durumları, yani güzel bir şey giyinmedi mi? Ya da hızlı bir ata binmedi mi? Ya da güzel bir deveyi sürmedi mi? Bunlar da oldu. Bakıyoruz hadis-i şeriflerde bunları da görüyoruz. Ama bu aşağı yukarı Medine'deki, yani Medine bir sembol olarak söylüyorum, o günkü dünyayı anlatmak için bütün Müslümanların ulaşabileceği şeylerdi. Ve hiç kimsenin ah bir de benim olsa diyebileceği durumlar değildi. Yaklaşık herkesle aynı hayat yaşanmıştı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kızı için de kendisi için istediği şeyi istiyordu. Ahmet bin Hanbel, Allah kendisinden razı olsun, müsnedi oluşturmuş hadis-i şerifler sahabelerin rivayetlerine göre. Ve biz Hazreti Ali'den okumaya devam ediyoruz. 612. rivayet inşallah onu söyleyelim. Abdurrahman bin Ebu Leyla'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Musa yani el-Eş'ari Hasan bin Ali hastalandığında onu ziyarete gitti. Ali dedi ki ona Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Hazreti Ali yani Hasan'ın babası. Ziyaret için mi geldin yoksa başıma gelen belaya sevinmek için mi diye sordu. Araları biraz belki böyle sıkıntılı Ebu Musa el-Eş'ari ile nedenlerini bilmiyoruz diyeceğiz. Belki bilebiliriz, öğrenebiliriz ama biz buralara girmiyoruz. Fakat burada önemli bir durum var. kırgınlar birbirlerine ve fakat hastalanınca Hasan, yani Hazreti Ali'nin oğlu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanı, cennet efendilerinden, cennetin genç efendilerinden olan Hasan hastalanınca Ebu Musa, o da sahabenin güzellerinden, büyüklerinden, ama bir kırgınlık olmuş, siyasi olaylar var, sıkıntılı dönemler. Ama bu hasta ziyaretine geliyor. Bu kırgınlık onun gelmesini engellemiyor. Hazreti Ali de içinden cümleler kurup da, yani şöyle bir taklit yapmaya çalışalım mı bilmiyorum, hani ağzından çıkmayan cümlelerle, niye geldin buraya, arkamdan kuyu mu kazan da şimdi karşıma çıktın da böyle filan, ne istiyorsun bakalım filan, pazarlık yok. Pazarlık cümleler de yok. Bizzat ifade ediveriyor, rahatça söylüyor. Ziyaret için mi geldin, yoksa başıma gelen bu belaya, bu hastalığa sevinmek için mi? Ebu Musa dedi ki elbette ziyaret için geldim. Yani birbirlerine çata pata böyle girmek, kavga etmek anlamında değil, ama dürüstlük hep sahabe arasında sezdiğimiz, gördüğümüz bir konu. Elbette ziyaret için geldim dedi. Bakın Hazreti Ali biraz önceki o sert üslubundan nasıl da vazgeçiyor. Ve diyor ki bunun üzerine Ali Efendimiz ona şöyle dedi. Eğer yani hasta ziyaretçisi olarak geldiysen, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret etmek için çıktığında oturuncaya kadar cennet bahçesinde yürür. Adam bir hasta kardeşini ziyaret için evinden çıktı. Tüm bu yürüyüş yolu varıp oraya oturuncaya kadar ve oraya oturduğunda da cennet bahçesindedir. Oturduğunda ise onu rahmet kaplar, kuşatır. Eğer sabah ziyarette bulunursa akşamlayıncaya kadar 70 bin melek ona dua ve istiğfarda bulunur. Allah'ım onu affet, onu bağışla, onu koru Allah'ım diye dualar, istiğfarlarda bulunurlar. Mümin suresini öğrendiğimiz gibi. Eğer akşam ziyarette bulunursa sabahlayıncaya kadar yine 70 bin melek ona dua ve istiğfarda bulunur. Aralarındaki bakın muhabbet ne kadar güzel. Yani belki kırgınlar ama birbirlerine karşı şefkat dolu din anlatımında devam ediyorlar. Bizim kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımız nefrete, nefretimiz ise Allah korusun birbirimizin kuyusunu kazmaya, hatta birbirimiz için cehennem istemeye doğru bizi götürebiliyor. Allah muhafaza. Elbette yaşanacak bazı şeyler olur. İnsanlar birbirlerine karşı kırılırlar, bozulurlar. Fakat kine kadar varan bu yol nereden çıktı? Bu nasıl bir iştir? Müslümanlar birbirlerini affetmeliler ve birbirlerine din konusunda, iman konusunda hayırlı söz söylemekten hiç vazgeçmemeliler. Dili hayırla dolduralım inşallah. Son bir rivayetle inşallah bugünkü programı tamamlayayım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 614. rivayeti okuyorum. Hazreti Ali bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Araplara ancak münafık olanlar buğz eder. Öfke duyar. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap ırkçılığı yapmıyor. Allah'a sığınırız. Fakat tersine Araba düşmanlık, herhangi bir ırka düşmanlık zaten kötüdür. Yani insanları ırklarından dolayı üstün görmek ya da insanlar ırklarından dolayı, kavimlerinden dolayı aşağılamak, kasabalarından, illerinden dolayı hor görmek, İslam'ın tarzı değildir, imanı değildir. Belirleyici olan bizim için bunlar değildir. Aidiyetimiz Allah'adır. Rengimizden, şeklimizden, ırkımızdan dolayı bir tavrımız olmaz. Ama özellikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içinden çıktığı kavim, Arap toplumuna böyle ağza alınmayacak sözler söylemek, kötülük beslemek, düşman olmak Müslümanlığın şiarı değil, münafıkların işidir. Münafıklar ancak böyle bir yapıda bulunur diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de elbette Ebu Leheb'e düşmanız, Arap'tır. Ebu Cehil'e düşmanız, Arap'tır. Ama Arap oldukları için değil, Allah'a düşman oldukları için düşmanız. Firavun'a düşmanız, Mısırlı olduğu için değil, Allah'ın düşmanı olduğu için. Ya da Nemrud'a düşmanız, Iraklı olduğu için değil, Allah'ın düşmanı olduğu için düşmanız. Allah'a dost olanlar, Allah'ın dininin yardımcısı olanlar, bu yolda olanlar dostumuzdur. Kavimler ne olursa olsun, diğeri de düşmanımızdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.